Uzun hikaye.
Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.
...95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr ve Onun Uzun Hikayesi'nden herkese günaydın. Geçen hafta bildiğiniz üzere dinleyici destek haftamızdı ve pek çok program gibi biz de canlı yayına katılarak genel bir değerlendirmede bulunduk. Geçen haftaki programı kaçıranlar için bugün Muzaffer birazcık hem özet geçsin istiyorum, hem de biz kendimiz uzun hikaye olarak önümüzdeki günlerde neler yapacağız, ne gibi programlar planlıyoruz, onlar üzerine biraz konuşacağız. Günaydın Muzaffer.
Günaydın. Önce sana da bana da geçmiş olsun. Çünkü bu programları yapıyoruz ama yani kan içip kızılcık şerbeti, ne öyle bir laf vardır ya, onun gibi. Yani senin evet. Bir yandan romatoidin, benim bir yandan işte boynum falan filan derken, yani geçen hafta herhalde 11 kere falan hastaneye gittim ben. Sen de şimdi programdan önce ağlıyordun yani, gene dizin ayağı nasıl kalacaksın diye. Önce bize bir geçmiş olsun yani, bize bir şey olmasın. Şimdi radyoya gelecek olursak, radyoya evet geçen hafta pazartesi günü dinleyici destek haftasıydı. Dolayısıyla radyo şenliğinin 21.si yapıldı. Bizim program süresinde de bir sürü programda olduğu gibi Ömer Madra ile Eraslan vardı. İkisi beraber programları sunuyorlardı, birçok programı ve tabii fena olmayan bir destek geldi. Her sene artarak, bazen biraz altında kalarak, bazen bir üstüne çıkarak. Yani ilgi iyiydi. Ben biraz Belçika'dan haberler verdim. Canlı yayına katıldım ikimiz adına. Biliyorsun uzun hikaye de devam ediyor. Bu sene de devam ediyor. Umarım devam eder. Bu arada ta 1997'lerden de konuştuk. Çünkü o zaman gitarissimo'yu yapıyordum ve o zaman gene birlikte yapıyorduk aslında. Daha çok sen o zaman sadece mutfaktaydın. Ön tarafa gelmiyordun. Gerçi senin hayatın hep mutfakta geçiyor ama bu yani mecazi anlamdaki mutfaktaydın. Dolayısıyla yani şöyle bir baktık da 2200 tane radyo programı olmuş yani. Bu hakikaten çok enteresan. Çünkü biraz sonra belki konuşuruz ama burada da insan, yani Belçika'da yaşıyorum biliyorsunuz. Burada da insanların ilgisini çekiyor. Geçen bir proje için, hani bir proje yürüttüğüm bir proje radyoda konu oldu. Bana bağlandılar. İşte hani hem işte bir yandan beyin, bir yandan müzik falan muhabbet ederken büyük bir şeyle, ya bu arada İstanbul'da Açık Radyo, popüler Açık Radyo'nun işte şu kadar program yapmışsınız falan diye burada bile ilgi çekiyor. Çünkü hakikaten ben de böyle böbürleniyorum bazen, bakıyorum 2200. Hiç fena bir rakam değil. Neyse işte geçen pazartesi günü birazcık işte yani bunlardan da konuştuk. Fena geçmedi. Bakalım artık önümüzdeki dinleyici destek hikayesine bakacağız.
Sen şimdi biraz geçmişten bahsedince benim de haliyle böyle gözümün önünden şu an film seyredi gibi geçiyor. Hem Açık Radyo'nun eski binası, tek kat bir yerde, iki tane küçük stüdyoda, biri canlı, biri kayıt stüdyosu. Ve tabii ki daha o zamanlar hala CD teknolojisinde olduğumuz için çalacağımız bütün parçaları elimizde böyle çantalarca CD ile gittiğimizi hatırlıyorum. Biz de programların yedekleri olsun diye ayrıca boş CD ile gittiğimizi hatırlıyorum. Ve bir şekilde o parçalar ne kadar sürüyorsa bir o kadar zaman içerisinde tabii bunlar yüklenebiliyordu. Real time çekiyorduk aslında, her ne kadar kayıt olsa da. Gerçekten hey gidi günler hey şeklinde ben de
yani
hatırlıyorum.
Epitopu da 20 küsür yıl geçmiş aslında ama hani hem teknolojinin geldiği yer hem de insanların geldiği yer. Fakat değişmeyen bir şey var. O güzel. Ben onu hissettim canlı yayında. Senin işin vardı, gelemedin ama gelseydin kesin hissederdin. Ya da umarım bir sonraki şenlikte ne yapıp edip ayarlayayım. İstanbul'da olayım, radyoda olayım istiyorum. Ya, çünkü şeyi hissettim. Ya, o değişiyor. CD teknolojisi değişiyor. Tamam, mikrofonlar değişiyor. O değişiyor, bu değişiyor. Genel sosyoloji değişiyor. Politikalar değişiyor. Yani bir şey değişmiyor. O da bizim bu o heyecan yani. Bak insanda hani heyecanın, coşku heyecanından bahsediyorum tabii. Anksiyete ve korku heyecanından bahsetmiyorum. O gün hani evet kaç kere de beraber gittik 97, 98, 99 yıllarında işte elimizde bazen hatta onu mu çalsak bunu mu çalsak kararsızlığı içerisinde çantaya 32 tane CD doldurup onda, bavulla radyoya gidip ondan sonra o bavulla onları ayıklayıp 3-4 tane parça çalıp aynen getiriyorduk dediğin gibi ama şeyi hissediyorum geçen canlı yayında işte onu demek istedim sana olsaydın hissederdin sen de diye bir dahaki sefer oluruz inşallah beraber şeyi hissettim o vapurdaki 32 CD'lik bavulla açık radyoya giderkenki heyecanın aynısı yani. İnşallah
Evet,
hiç değişmez. Ben öyle hissediyorum yani.
kesinlikle aynı fikirdeyim. Ya sadece şu anda tabii ki hani ne kadar daha şanslıyız. Evet, yani tabii ki teknoloji gelişecek, eyvallah, bununla ilgili bir şey yok ama hani günün sonunda sen Belçika'da olmana rağmen ben bambaşka alanlarda bambaşka işlerle meşgulken bile bir şekilde şu an bu vakti bulup en azından sesimizi ulaştırmak istediğimiz yere ulaştırabiliyoruz ve sağ olsun Açık Radyo'da hiçbir zaman bize, daha doğrusu her zaman bizi inanılmaz hoşgörüyle ve keyifle bu kadar yıldır ağırlıyor diye düşünüyorum. Biz de o ailenin bir parçasıyız ve ben de bundan çok memnunum çünkü dediğin gibi yani kiminle konuşursak konuşalım herkesin bir Açık Radyo hikayesi veya hatırası mutlaka var. Sadece dinleyici veya program anlamında değil, bir gönül bağı olduğunu biliyoruz Açık Radyo radyocuların ve Açık Radyo dinleyenlerinin. Dolayısıyla ben de kendi adıma bu kadar yıldır en azından biraz on and off da olsa bu ailenin bir parçası olduğum için gayet memnunum. Şimdi o zaman dilersen önümüzdeki günlerde neler planlıyoruz, kafamızda neler var, sen ne gibi programlarla ya da paket programlarla ilerlemeyi düşünüyorsun? Biraz da biz dinleyicilerimize ondan bahsedelim.
Evet, benim şimdi daha önceden kendi Twitter hesabımda da, X daha doğrusu X hesabımda da duyurmuştum. Vicdan konusunda bir şeyler okuyorum şimdi. Bana da e-mailler geldi. Dinleyicilerimizden bir tanesi hatta vicdanla ilgili kitabının olduğunu söyledi. Onunla yazıştık. Onu da konuk etmek istediğimi söyledim çünkü üzerinde çok çalışmış. Bir vicdan meselesini ele almak istiyorum. Hem de benim için de öğreneceğim bir alan olacak. Kötülük mesela, insandaki kötülük yapma isteği ya da istemese de neden kötülük yapmak zorunda kaldığıyla ilgili öyle bir şey var. Yani kötülüğün şeytanın tarihi, şeytanlığın tarihiyle ilgili bir şeyim var. Bir de benim burada yürüttüğüm şeylerden bir tanesi de sahne korkusu. Podium angst, biz öyle diyoruz burada. Yani stage fright. Hani Nasrettin Hoca şeyden düşünce, çatıdan düşünce ne istersin yanına hani doktor mu falan filan mı? O da diyor ya hani benim gibi çatıdan düşmüş birisi. Ben sahne korkusu olan birisi olarak bu alanda çalışıyorum. Seminerler veriyorum. Epey konuşuyorum. Güzel de oluyor. Onun burada birkaç serilik programını yapmak istiyorum. Yani sahne korkusu deyince akla sadece şu gelmesin. İşte bir müzisyenin sahneye çıktığı zaman duyduğu endişe, kaygı. Hayır, bunu şeyden ne ayırır? Yani genel olarak endişeli ya da kaygılı olmaktan farklı olarak hakikaten sadece sahnedeyken ortaya çıkan bir anksiyeteden bahsediyoruz. Çünkü genel anksiyetesi olup da sahneye çıkıp da ben çok sahne korkusuna sahip benim zaten diyenleri hani ayırıp direkt o noktaya bir öyle bir program yapmak istiyorum. Onun içerisinde tabii neler olacak? Atletler karşı karşıya kalıyor bu korkuyla. Sınav sırasında öğrenci kalabiliyor ya da işte bir topluluk önünde sunum yapmak gerektiğinde oluyor. Yani her türlü sosyal ortamda hani public speaking de olabilir bu ya da işte bir sunumda olabilir ya da bir işte daha kalabalık o insanlara karşı olabilir. Ne gibi şeyler uygulanabilir? Onlar şu anda zaten ChatGPT denen ya da herhangi bir yapay zeka uygulamasına ben de sahne korkusu var. Nedir bu? Nasıl atlatırım? Dediği zaman ortaya çıkacak bir sürü tavsiyelerle karşı karşıya kalacak ve genelde de sunumların o düzeyde kaldığını artık yani 2024'te bunların yani zaten internette halihazırda var olan şeyleri derleyip toplayıp sunmanın artık çekici olmadığını, hatta doğru da olmadığını düşündüğüm için ben kendi süzgecimden neler geçirdim? Ben bununla baş edebiliyor muyum? Ya da baş edemiyorsam da nasıl idare edebiliyorum? Tabii. Yani ben çıkıp anlattığım zaman zaten bir de konuşmalar ya Hollandaca oluyor ya İngilizce oluyor. Bir de ana dilinde de olmadığı için o heyecan biraz daha artıyor. Çünkü ne olursa olsun birinci dilin değil. Ve ben çıkar çıkmaz hemen şey diyorum zaten. Şimdi yani hakikaten şu an inanılmaz sahne korkum var. Ne kadar inandırıcı değil mi diyorum. Yani benim sahne korkusu nasıl yenersiniz diye bir sunum vermem. Ama orada tabii sonuna doğru şeyler anlaşılıyor. Ya yani sahne korkusu ayrı bir şey. Sahne korkusundan korkmak ayrı bir şey. Dolayısıyla bir böyle bir seri yapmak istiyorum. Hem kendi yaptığım çalışmalardan neler öğrendim, hem kendi sahnede yaşadıklarımı daha rahatlatacak. Ben kendime neler uyguladım, hangileri başarılı oldu, hangileri başarısız oldu. Hem de zaten bu konuda mutlaka çalışmış olan davranışçı, bilişsel davranışçı yani kognitif behavioral terapisi yapan ya da metakognitif terapiler yapan uzmanlarla da renklendirmeyi düşünüyorum. Bu da diğer bir şeyi. Senin aklına gelen var mı? Ha bu arada şey yapacaktık. Bak o sözümüzü henüz daha tutmadık. Gelen bir sürü soru var, ekleme var,
Evet.
öneri var. Onları bir hani ele alacaktık. Onu da istersen yaz olmadan araya koyalım derim.
Tamam. Bu arada hani dinleyicilerimizin huzurunda zaten şu an bunu konuşuyor olacağız. Senle çünkü öncesinde konuşmadık. Benim de aklımdan şöyle bir şey geçiyordu. Yas üzerine veya acı üzerine bir senle gerçekten böyle bir ortamda güzel konuşabileceğimize dair bir fikrim vardı. Çünkü 2 hafta önce anneannemi kaybettim. Hem benim için çok önemliydi ve bu süreci gerçekten doğru tabir midir bilmiyorum ama hani sindire sindire yaşadım, yaşıyorum, yaşamaya da devam ediyorum. Kendim fiziksel manada da ciddi ağrı ve acı içerisinde olduğum için duygusal acı, yas, kayıp hepsi birbirine karıştı ve aslında hani acının bile ne kadar farklı seviyeleri veya çeşitleri olduğunu düşündüm. Ya da mesela şeyi düşündüm. İşte bugüne kadar bildiğin üzere özellikle hani kedi konusunda çok hastasındır ve hayatım hep kedilerimle geçti. Çocukluğumdan beri her zaman kendi evimde kedim oldu ve ne kadar enteresandır ki kaybettiğim 2-3 tane kedimi her hatırladığımda üzerinden 10 yılda geçse, 15 yılda geçse aynı acıyla andığımı görüyorum yani ya da mutlaka gözümün dolduğu oluyor ya da orada inanılmaz büyük bir çaresizlik hissettiğimi düşünüyorum ve gerçekten kedimi kaybetmekle anneannem kadar benim için çok özel bir kişiyi kaybetmenin arasındaki acıyı bile tartsar bir vaziyete geldim. Çok kendimi dinlediğim bir süreçti açıkçası. Hatta bir ara acı konusunda insanların ne kadar samimiyetsiz olduğunu da düşündüm. Çünkü gene acının da parametreleri haliyle yani kişiye özel. Biri çok ufak bir şey kaybediyor ya da gerçekten parmağının ucunu kesiyor ve dayanılmaz acılar içerisine girebiliyor. Ya da dediğim gibi ben yürüyemez bir haldeyken bir yandan da anneannemi acilde ve onun yanında koşturmaya çalışıyorum gibi gibi. Kendimi de sorguladığım bir süreçti. O yüzden açıkçası ben de yas ve acı çekmek, fiziksel acı, ruhsal acı gibi böyle biraz karanlık konular ama o kadar iyi biliyorum ki bitsen de bunları depresif bir şekilde insanların da ruhunu sıkacak şekilde masaya yatıracak kişiler değiliz. Çünkü senin de kayıplarınla nasıl açıkçası hayatta baş ettiğini veya mücadele ettiğini bilmiyorum tırnak içinde biliyor ve görüyor olduğum için. Dolayısıyla birilerine belki farklı açılar kazandırma şansı olabilir diye de ben de aslında böyle bir şeyle gelecektim. Sen de vicdanla geldin. Enteresan oldu. Yani bence bu kesinlikle yaşlandığımıza delalettir. Ben öyle düşünüyorum.
Yaşlanalım onda bir sorun yok. Aslında yası Şengül Hablemitoğlu'yla yapmıştık onun kitapları
Evet.
üzerinden. Fakat senin söylediğin şey çok iyi. Onu yapalım. Benim de şimdi ilgimi çekti. Çünkü aslında hani acıyı tırnak içine alalım. Şimdi bir yediğimiz şey yani tatla da ilişkilendirdiğimiz yani dili yakan bir acıdan da bahsedebiliriz. Ruhsal açıdan da acı çektiğimiz zaman ona da acı çekiyoruz. Ama bir ağrımız olduğu zaman yani bedenimizi yakan ağrıdığı zaman da bir acı çekiyoruz. Ama bunların hepsine acı diyoruz. Fakat birisi tat düzeyinde ve tercihle ilişkili. Birisi ruhsal ve psikiyatrinin, psikolojinin vesairenin konusu. Öbürsü bedensel. O da işte hem birçok şeyin konusu. Fakat bunlar arasındaki ortaklık ve farklılıklar ilginç. Onu bence yapalım hakikaten. Hem bireysel şeylerden, tecrübelerden hem de uzmanlardan. İstersen bir Bill Evans seçtim ya ben bugün. Bill Evans'tan şeyle başlayalım. Like Someone in Love, sonra devam ederiz.
Bill Evans'dan Like Someone in Love dinledik. Devam ediyoruz Muzaffer'le sohbetimize. Ben aslında biraz da şey ekleyecektim. Bu demin söylediklerini hani acının farklılıkları üzerine konuşuruz derken hani bizim gene sevdiğimiz ikimizin de ilgi alanı diyeyim. Demek bak bu hep heyecanlandığım şeylere sevdiğim diyorum. Sonra ilgili alanımız diyorum. Çünkü muhtemelen bir şeyler öğrenmek ve beslenmekle de çok alakalı. Diyecektim ki hazır elimizde birkaç dil var kullanabildiğimiz ne güzel ki. Aslında bu kelimelerin farklı dillerdeki etimolojik kökenleri ve kullanım şekilleri ve deyişler, deyimler de mesela benim için açıkçası çok farkındalığı yükselten şeyler oluyor. Dolayısıyla oralardan da bakarız diye ufak bekleme yapayım demiştim. Sözü sana
İyi
bırakıyorum.
dedin. Çünkü yani hiç hakikaten düşünmediğim bir alan. O hani kelimelerin etiyolojisiyle ilgili ya da işte kökenleriyle ilgili programlar vardı. Kamusla güreş gibi programlar. Onlar hani bir alandaki kelimelerden yola çıkarak o alanı, hatta hemen bizim programdan önceki programdı. Belki tekrar geri gelirler. Neyse ama aslında bu yayın serilerinde, paket programlarda yaptığımız şeyin dışına da çıkmış güzel bir program olur. Yani dışına da çıkmış oluruz. Çünkü acı üzerine gerçekten de her dilin nasıl yaklaştığı, dilde hani nerelerden benzetmeler yapıldığı, o kültüre, daha doğrusu o kültürün, herhangi bir kültürün acıyla nasıl baş ettiğine ilişkin hani ipuçları veriyor. Ama çalışmamız gereken bir alan tabii bu. Ben kendi içinde bulunduğum bu Cermenik dillerden bakarım. Sen de Roman dillerinden bakarsın. Onları bir araya getiririz. Şimdi bir de şu var. Ben o konuyla ilgili yeniden bir sunum hazırlıyorum. Burada bir sunumum olacak. O da nörogastronomi ile ilgili olarak tadların manipülasyonu. Hem senle de yaptık hem de ben tek başına yaptığımı hatırlıyorum bu konuyu. Fakat yeni gelişmeler var. Biz hani tat duygularında seslerin veya müziğin nasıl yön verebildiğini, nasıl etkileyici olduğunu konuştuk aşağı yukarı. Ya da sen işte hani kaşığın ağırlığından tabağın sunumuna kadar görsel olarak da tada etki eden bir sürü faktörleri, parametreleri anlattın. Fakat bu Charles Spence'den ben daha çok örnek verirdim yani o programlarda. Hepsi var bizim YouTube kanalında, kaçıranlar ya da tekrar isteyenler varsa. Fakat yeni gelişmelerden şunu kastediyorum. Şimdi yeni yeni kültürler arası karşılaştırmalar var. Özellikle bazı yiyecek içecek türlerinde. Hakikaten işte mesela Asya deyince aklımıza ne geliyor? Yani hani diyelim ki gelir Japon mutfağı ya da Çin mutfağı falan, Tayvan, Vietnam mutfakları hani meşhurdur en azından. Ben burada seyrederim çünkü severim, beni çok rahatlatır o şey programları. Bizde de burada Niyam diye bir kanal var. Yam kanalında mesela işte Vietnam mutfağını seyrediyor. Ama yeni araştırma şu, şimdi ne yersen bir şekliyle de osundur diye hani bir slogan vardır ve de bu tümüyle de yanlış olmayan bir şey. Fakat bunca yıldır o tür yiyecekleri ve o tür pişirme yöntemleriyle beslendikleri için ve bu böyle artık yani binlerce yıl ulaştığı için insanların karakterindeki değişiklikleri ya da insanların karakter özelliklerine nasıl yansıdığıyla ilgili bu hani cross cultural dediğimiz karşılaştırmalı çalışmalar var. Yeni 2023-2024'te onları gördüm. Dolayısıyla o mutfağı takip eden kişilerin işte hani diyelim ki Güney Kore mutfağı, ona da yeni bakıyorum. Bilmiyorum onunla ilgileniyor musun? Fakat hani çiğ balık ağırlıklı ve çiğ deniz bitkileri ağırlıklı. Şimdi tabii bu hemen insanın aklına longevity'yi getiriyor. İşte bak o yüzden uzun yaşıyorlar falan. Sağlıktan bahsetmiyorum. Hani işin sağlık boyutu tabii başka bir tarafa. Bir sürü başka parametreler de var. Belki keyifleri de yerindedir. Fakat yediklerine bağlı olarak mesela daha yavaş hareket etme, daha yavaş düşünme. Dolayısıyla da yavaş hareket etmelerinden dolayı seçtikleri müziklerinde ona göre bir tempoya haiz olması, ona göre bir armoniye sahip olması. Dolayısıyla ne yediğiyle ne dinlemeyi seçtiği arasında bir takım paralellik kurulan yeni çalışmalar var. Bence bu hiçbir zaman bitmeyecek bir alan olduğu için bence şey de yapalım bu yeni dönemde. Belki yazın sonuna doğru yaparız bilmiyorum ama hani nörogastronomi ve müzik ilişkisinde bizim 2022'ye kadar epey bir konuştuk. 2023-2024 hani son gelişmeleri kapsayan da bir iki program beraber yapalım. Çünkü bu da senin zaten bizatihi en alanın.
Ben oraya şöyle bir şey ekleyecektim. Ya geriye dönüp baktığımda aslında ilk 2015'te nörogastronomi ile ilgili bir dergi yazısı yazdığımı bulmuştum. O zamanlar tabii hani Türkiye'de gerçekten çok çok çok az insan belki de birbirinden habersiz bu konuyla konunun merakı içerisindeydi bilmiyorum. Hani o zamandan bu yana ne değişti diye biraz ona da hani bakıyorum ve bakmaya da çalışıyorum. Bu aralar özellikle bu alanda da çok fazla okuyorum ben de. Aslında hiçbir zaman çok uzun uzadıya bir moleküler gastronomi yapmamıştık birlikte. Dolayısıyla aslında moleküler gastronomiden biraz alıp nörogastronominin bugün çalıştığı konulardan girip birazcık da gene şu an üzerine çalıştığım bir dosya olduğu için radyoda da çok seve seve bahsetmek isterim. Gene beni heyecanlandıran ama bu sefer terse heyecanlandıran bir konu bu. Yiyeceğin geleceği, gıdanın geleceği başlığı altında. Çünkü mesela burada da hep şu an birazcık ben şöyle hissediyorum. Sürdürülebilirlik diye ya da sıfır atık, karbon ayak izi vesaire. Ben bunları önemsiz demiyorum. Hani zinhar böyle anlaşılmasın. Ama hani buraya çok fazla fokuslanmaktan bence yiyecek ve gıda ile ilgili başka şeylerin ihmal edildiğini düşünüyorum ve şey de bana birazcık tuhaf geliyor. Yakın zaman içerisinde istediğimiz gibi tarım yapamayacağız. Dolayısıyla istediğimiz gıdaya ulaşamayacağız de ki sürdürmek istediğimiz şey nedir? Yani hani gerçekten ben yarın öbür gün Türkiye'de işte muz, avokado ya da işte mango bulamayacağım ve kendi keyfimi sürdüremeyeceğim derdinde miyim? İşte elimdeki yiyecek çeşitliliğinin azalmasından ötürü bir sürdürülebilirlikten mi bahsediyorum? Ya da bütün bu sürdürülebilirlik içerisinde yemek kültürünün, mutfak kültürünün sürdürülebilirliğiyle acaba ne kadar kişi ilgileniyor? Çünkü hani biz o tarafındayız diyebilirim ciddi bir hani şef topluluğu olarak. Bundan kastım da yani yemek yazarları, şefler ve tabii ki eleştirmenler olarak bu sadece bizim mutfağımız işte Türk mutfağını, Anadolu mutfağını işte korumalıyız, etmeliyiz gibi bir şey değil. Gerçekten yüzyıllardır süre gelen pişirme teknikleri, mutfak kültürü ve bunun aslında ifade ettikleri mesela işte atıyorum keşkek bence hani günlerce konuşulabilecek bir konu. Çünkü hani keşkeğin sosyolojik altyapısı işte kimi yerde sadece düğünlerde değil işte aslında bir vefat sonrasında da yapılabilirken en son Hatay depreminin seneyi devriyesinde mesela ciddi bir keşkek onlar herif ediyorlar. Yapılıp dağıtıldı ve mesela oradaki anlamı da çok farklıydı. İnsanlar kazanların başında topluca yemek yaparak aslında kendi yaralarını, acılarına da bir noktada iyi gelmeye çalışıyorlar ve yemeğin tekrardan birleştirici ve iyileştirici gücü diyebileceğim bir paylaşım aslında keşkek. Dolayısıyla öyle mesela özel yemekler var ki hani üzerine özellikle psikolojik ve sosyolojik altyapısı olarak da belki de konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla benim baktığım taraftan sürdürülebilirlik sadece lokal ürün yetiştirmek ve sadece onu kullanmak mıdır? Yoksa da tam olarak gerçekten sürdürmemiz gereken şeyler nedir? Birazcık buralarına da bakarak aslında ben gıdanın geleceğini masaya yatırmak isterim seninle de birlikte. Çünkü mesele sadece ileride kendi protein ihtiyacımı karşılayabileceğim laboratuvar ortamında geliştirilmiş yapay et veya böcekler değil benim için. Çünkü hala aslında bakarsan orada hala çok egosantrik bir yaklaşım söz konusu. Yani ben proteinimi nereden alacağım? O yüzden yeni kaynaklar üretmemiz lazım. Ama bu arada kaybolan şey sadece aslında üretim anlamında, tarım anlamında değil ki. Çok ciddi bir kültürü, yeme ve pişirme kültürünü de beraberinde kaybediyoruz bir taraftan da. Gibi gibi açıkçası hani biz gıda üzerine zaten çok farklı önerden bakabildiğimiz için benim için de çok doyurucu bir program olur diye düşünüyorum her iki manada
İstersen gene bir barış parçası dinleyelim şeyden. Bill
da.
Evans
Tamam.
bugünkü. Peace, peace. Sonra devam edelim. Bill Evans'tan Peace, Peace'i dinledik. Deniz, biraz önce anlattıklarınla ilgili hemen ben gene yapmak istediğim programlardan bir tanesi. Sen gıdanın geleceği hani benim avokadoma ne olacak kardeşim konusundan başka bir yere getirilmesi gerektiğini söyledin. Orada işte benim yapmak istediğim şey de şu bireysel tavır. Hatta Geçen haftaki canlı program, kendi programımı Ömer'le Eras'tan işgal ettiği için böyle zorla kendi yayınıma şeyle telefonla bağladım. Orada da söyledim. Bireysel tavır biz ne bileyim bazı insanların omzuna çok şey bindiriyor. Ben şimdi kahverengi şişeleri, yeşil şişeleri, beyaz şişeleri, üzerinde kağıt yapıştırılmış şişeleri 80 tane ayrı yere koyup İşte yoğurt kutularını şuraya, işte yok bilmem ne bisküvi kartonlarını buraya sıralarken Çevre Bakanı'nın uçakla bir yere gidişine ya da işte ne bileyim bu Super Bowl mıdır nedir Amerika'daki mesela bir şeyde sadece onu izlemek için yüzlerce jetin, özel jetin yani hani iki pilot, bir işte hostes, bir yardımcı falan. Üç kişi, beş kişiyi götürmek için yüzlerce özel uçağın kalktığı yerde. Vallahi geçen gün böyle çöpü, şimdi bizim burada çöpü açtığın zaman yani burada şişeler, burada renkli şişeler, burada işte kağıt, burada plastik atıklar. Değil mi? Sen orada bunu hangisine atacaktın falan diye. Kara kara düşündüm yani. Yani ben bunu burada düşünüyorum ama bu elimde tuttuğum ürünün sahibi şimdi jetle şuradan şuraya gidip bilmem ne futbol maçını seyretmeye gidiyor yani. Şimdi bu o kadar ağrıma gidiyor ki dolayısıyla yani hani biz birleşmemiz lazım. Evet ama nasıl? Hani hiç inandırıcı bulmadığım bir çevre politikasına sahip. Yani dünyanın evet ne görünüyor? Buralarda Avrupa'da hani biraz daha hassas görülüyor. Görünüyorlar ama vallahi öyle yersen yani ben pek yemiyorum. Hassas görünüyorlar evet. Ama dolayısıyla gezegenin dertleri var ya el birliğiyle yarattığımız avokadam ne olacak kardeşimle de ilişkili olarak bu küresel dertlerin gerçek anlamda bireyin derdi haline gelememesinin sebepleriyle ilgili bir sinir bilimsel program yapacağım. Daha önceden işte hani eğer bize bir yıldız çarpacaksa ve buna da 221 yıl varsa insan zihni diyor ki kim öle kim kala benim torunum aman geç diyor. 40 yıla bile öyle diyor. Fakat artık 40 yılda kalmadı. Dolayısıyla hakikaten yani suni dertlerden gerçekten içinde yaşadığımız gezegen ve de bizim de parçası olduğumuz gezegenin dertlerine insanların dikkatinin çekilememesinin bir sinir bilimi var. Bu inadın ya da işte bu donuk kalmanın, bu soğuk kalmanın bir sinir bilimi var. Bir evrimsel psikiyatrik tarafı var. Dolayısıyla ona da ilişkin bir program yapacağım. Onun da notunu aldım. Hatta çok enteresan bir konuğum da olabilir.
Süper. Bu arada yine sen konuşurken bireysel artık hani farkındalık ya da aksiyon ya da adına her neyse dersek diyelim. Bir taraftan da bence o hani avokadom ne olacak kitlesine karşı yanlış anlaşılmasını asla arzu etmem ama restoranlara gelen misafirlerin de eğitilmesi, buradaki eğitimden kastım anlaşılabilmek aslında. Mesela şunun gibi düşünün. Şu an pek çok, yani yurt dışında zaten bu çok uzun süredir uygulanan bir şey ama Türkiye'de çok kolay kabul görmediği için açıkçası hala pek çok kişi pek çok restoranda uygulamakta zorlanıyor. O da rezervasyon yapıldığında bir ön ödeme alınması ile ilgili. Ve bunun hani iptalinin 24 saatten önce bildirildiği takdirde iade edilmesi. Mesela bu pek çok misafiri rahatsız eden bir şey. Çünkü birincisi böyle bedel ödemek istemiyorlar. İkincisi belki o gün canı gelmek istemeyecek ve gelmeyecek. Dolayısıyla oradaki özgür olamama hali belki onu rahatsız ediyor. Ama işte orada misafirin eğitilmesinden kastım birazcık şöyle bir şey. Biz zaten belli bir kişi adedine göre rezervasyonu alıp o kadar insana göre yiyecek çıkartırsak aslında bu sıfır atığa veya sürdürülebilirliğe katkı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla ben 80 kişilik yemek hazırlayıp da o gün 40 kişi geldiği için 40 kişiliğiyle ne yazık ki zayi yazmak zorunda kalırsam o zaman nasıl olacak da Michelin yeşil yıldızlı bir restoran ya da işte sürdürülebilirliği savunan bir restoran ne kadar etik olur? Dolayısıyla bu yeme içme sektöründe sadece şeflerin, restoranların yapabileceği ya da gıda sektörünün yapabileceği bir şey değil. El birliğiyle yapılması gereken bir şey. Eğer gerçekten gıdanın geleceğini konuşuyorsak bunu da öyle bir araya not düşmek istedim. Hep buna bir yer bulmak istiyordum. Bugüne kadar bulamamıştım ama gerçekten sadece üreticilerin veya restoranların şeflerin değil, aynı şekilde tüketicilerin, misafirlerin de benzer niyetlerde buluşması gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok güzel bağladın bence. Ama inanmak zorundayız yani. Bahar'ın geleceğine de inanmak zorundayız. Başka da şansımız yok. Bill Evans'tan son bir şey dinleyelim. Sonra son temaya geçeceğiz. O da You Must Believe in Spring. Evet, You Must Believe in Spring ile birlikte Bill Evans'ı da ayırdığımız bugünkü dinleme süresini bitirdik. Ama programı şöyle tamamlayalım. Ben şimdi onu seninle yayına girmeden önceden de konuştuk. Buradaki projelerden bir tanesi benim yaptığım. O da aslında ikinci yılını doldurdu ama yeniden başlattık. Çünkü çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Hem sponsorlarımız hem de buradaki belediye öyle düşünüyor. O da belirli bir yaşın üstündeki insanların müzikle ilişkisinin onların gündelik hayatlarındaki yaşama tarzlarına, moodlarına, işte duygu durumlarına, hatta beynin plastik olduğunu bildiğimiz için yeniden organizasyonuna yardımcı olduğunu, yani daha bir iyilik yarattığını düşündüğümüz için onun yeni sonuçları çıkacak. Haziran'ın sonunda herhalde bütün analizleri de bitmiş olur. Çünkü hatırlarsan yapmıştık, kaç yaşında olursanız olun müzik yapın. Dinlemekle kalmayın. Hatta bizim çok eskiden öyle bir mottomuz da vardı. Müziği sadece dinlemekle kalmayın diye. Dolayısıyla onu da paylaşacağım. Onunla da ilgili olarak bir iki tane konuk olacak. Ama tekrar söyleyelim Deniz bunu defalarca. Hem Deniz Atlam gmail.com'a ya da muzafferçorlu@gmail.com'a yazarak program önerilerinizi de dinliyoruz, dikkate alıyoruz. O çerçevede de yapıyoruz. Çünkü sürdürülebilirliği kolay olan bir şey değil. Şu anda eğer biz bu programı Zoom üzerinden kaydediyoruz. Ben şimdi Deniz'e bakıyorum. Deniz bir restoranın mutfağında. Yani iki dakikalık boş vaktinden ayrı zaman ayırıp hemen bir köşeye çekilmiş bu programı yapıyor. Ben de zaten kendi stüdyomdayım. Dolayısıyla her türlü fikre açığız çünkü fikre de ihtiyacımız var. Sizden gelen hiç sakın ha okumadığımızı falan sanmayın. Ben 3 ay öncesinden, 4 ay öncesinden gelmiş bir şey vardı. Marie Antoinette'in saçları öyle bir günde beyazladı, beyazlamadı. O konuyla ilgili eleştiri bile geldi. Onu bile, o konuyu bile okuyup programa dökeceğiz. O yüzden lütfen bize yazabilirsiniz ve Açık Radyo'ya destek oluyorsunuz. Olmaya da lütfen devam edin. Bizim programları da zaten Spotify'a koyuyor. Ama ben de önemli bir kısmını programların, hepsini olmasa da kendi YouTube kanalıma hem Deniz'de yaptıklarımızı hem konuklarla yaptıklarımızı YouTube kanalıma koyuyorum. O yüzden oraya da gelip bakabilirsiniz, dilerseniz tabii.
Bu arada evet, çok uzun süredir aslında senin yürüttüğün bu çalışmayı farklı zamanlarda bizim farklı konularımızla da zaten denk düştüğü için aslında gündeme getiriyoruz ve dediğin gibi her seferinde özellikle altını çizdiğin konu yaşının başının ne olduğunun ya da enstrümanın ne olduğunun hiçbir öneminin olmayışı, sadece elinize alacağınız bir blok flütle veya ıslık çalıp ayağınızla tempo tutsanız bile diye hep altını çizdiğim bir şey var ve ben burada gene hem yad etmek için anneannemin örneğini vermek istiyorum. Anneannem 98 yaşını bitirip 99 yaşından 3 ay almışken aramızdan ayrıldı ve son gününe kadar benim için gerçekten şans diyebileceğim bir şey. Aklı senden benden yerindeydi, onu söyleyebilirim. Hayattaki farkındalığı da çok yüksekti. Yani hani bir hayal dünyasında kendi kendine yaşamadığı gibi oturup işte politika üzerine ya da işte dünyada savaş mı çıkacak, 3. Dünya Savaşı mı geliyor gibi gündelik konulara da vakıftı. Ve son güne kadar atıyorum tek büyüteç yetmediği için çift büyüteçle kitap okuyordu. Önceleri tığla bir şeyler yapıyordu. Sonra onları görememeye başlayınca işte büyük şişlere geçti. Ama ne olursa olsun kendini iyi hissettiğinde her zaman şarkı söylerdi. Yani müzikle ilişkisi de hep vardı. Ve çok enteresandır, hatırlıyor musun? Biz bir yazı yazmıştık. Şu an sanatçının adını hatırlayamadım. Meşhur bir caz yorumcusuydu. 96 yaşında Alzheimer olmasına rağmen ya da ileri demans galiba. Yani dün yediğini hatırlamıyordu ama sahneye çıktığı zaman bütün konser boyunca söylediği şarkıları ezbere söyleyebiliyordu. O yüzden müziğin işte ya da yani herhangi bir şey üretmenin, bir zanaat, sanat vesaireyle ilgilenmenin aslında beyne ne kadar iyi geldiğinin en iyi örneğiyle yaşadım ben bugüne kadar. O yüzden Benim de evet severek dinleyeceğim bir konu başlığı bu. Bulabildin mi? Bakıyordun ama.
Evet, tabii Tony Bennett beraber yazmıştık. Şimdi adı aklımdan kaçtı. O yüzden şöyle bir hemen Google'ladım iki arada bir derede sen konuşurken. Bu arada tabii ki benim de çok sevdiğim bir karakter olduğu için anneannen bu programı ona adayalım. Dilersen, izin
Evet.
verirsen.
Tabii çok güzel.
Buradan güzel vibrasyonlar
Aynen.
gönderelim. Gönderiyoruz zaten. Alır mı almaz mı onu bilmiyorum ama. İyi şeyler hatırlıyorum çünkü kendisiyle ilgili. Vibroakustik konusunda geliriz. Çünkü hani anneanneni anlatırken Tony Bennett'i andın. Çünkü sonuçta Alzheimer olmasına rağmen şarkıların sözlerini zımba gibi hatırlayıp ama biraz önce ne yediğini hatırlamayabilir. Bunları hafıza ve müzik ilişkilerini de ayrıca yapacağım ama yeni öğrendiğim bir şey oldu. O da vibroakustik terapi. Yani titreşimsel akustik terapisi diye ben şimdi çevireyim. Ama özellikle Parkinson hastalığında son derece etkili olduğuna ilişkin sonuçlar var. Benim okuduğum makalede 2023'tü. Ben yeni gördüm. Tesadüfen gördüm. Benim alanımda olmasına rağmen. O yüzden onu çalışıp vibroakustik yani titreşimsel akustik terapinin ne olduğunu eğer bu programı dinleyen varsa ve de bununla ilgili bir bilgisi varsa tabii bize ulaşabilirler. Böylece hani burada da beraber o kişiyle de paylaşabiliriz. Dilersen böyle bitirelim.
Tamam, bitirelim. Bize ulaşmak isterseniz Muzaffer Çorlu veya Deniz Atlan ve gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a koyacak. Önümüzdeki hafta yeni konular ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Yok, hepinize günaydın olsun. Anneannene de günaydın olsun.
Günaydın.